Ayrım 6.
Uluslararasıcı, küreselleşmeci. B. Uluslararası iş bölümünün gerçekleştirilmesi. Sermaye 1870 sonrası emperyalizminden beri çevre ülkelere belli rolleri empoze etmeye uğraşıyor. Sömürge devrimleri bunu geçici olarak durdurmuştu. Ama gerek Batı ekonomisinin büyük gücü, gerek az gelişmiş ülkelerin bu güç tarafından çelmelenmesi, gerekse az gelişmiş ülkelerin başarısızlığı sonucu, bugün sermaye bu amacına büyük ölçüde ulaşmış durumda. Sermaye ihraç edip çevre ülkelerde üretim zinciri kurarak hangi ülkenin neyi ne kadar üreteceğini artık belirleyebiliyor. Bu sayede 1960'lardaki aşırı istihdam sonucu yaptığı hatayı, iş gücü daveti ve dolayısıyla ödediği faturayı da işçi davet etti, insan geldi, artık yapmak zorunda kalmıyor. Çünkü artık uluslararası planda eve iş veriyor. 2. Kaynakları istediği gibi kullanabilmek için de bu kaynakları kitlelere dağıtan Keynesçi devleti etkisizleştirmek gerek. Özelleştirmeler vesaire bunu sağlıyor. Devletin başarısızlığı bu ideolojik özelleştirmelere etkin biçimde karşı çıkılmasını engelliyor. Sonuçta ortaya refahın yaygınlaşması ve sosyal haklar kavramları yerine ikili bir söylem geliyor. Birincisi daha milliyetçi ve hatta dinci, popülist ve otoriter bir söylem. Bu esas olarak ellerinden sosyal hakları alınan ve işsizleşen kitleleri rahatlatan bir söylem. İkincisi, daha fazla piyasa, daha az devlet biçiminde ortaya çıkan bir söylem. Bu da uluslararası kapitalizme eklemlenebilen eski ulusal sermaye çevrelerinin söylemi. İki zıt çevrenin bu iki ayrı söylemi, aynen 1870 sonrası güçlenen emperyalizm ortamında da görülmüştü. Sadece ortada bir üçüncüsü daha vardı. Sosyalizm. Bugün o yok ya da zayıf. Ulusal devletin rolü devam edecek mi? Yunanlı Marksist siyaset kuramcısı ve sosyolog Paul Stans devletin işlevlerini ikiye ayırıyor. Özel ve genel. Özel işlevleri şunlar. A. Teknoekonomik üretim güçleri ve ilişkileriyle ilgili olanlar. B. Siyasal devletin varlığı ve faaliyetleriyle ilgili olanlar. C. İdeolojik, eğitim, haberleşme, ulusal ritüeller. Genel global işlev. Sınıflara bölünmüş bir toplumda tutunumu sağlamak. Özel işlevlerde Keynesçi refah devletine ilişkin kimi işlevler aşınıyor. Yerine Schumpeterci işlevler geçiyor. Ama genel işlevler açısından ulusal devlet kilit pozisyonunu koruyor. Uluslararası siyasal örgütlenme, halkçı demokratik meşruiyet kazanana kadar da koruyacağı benziyor. Hatta daha yukarıda söylediğim gibi, küreselleşmenin, çuşların yatırımlarının korunabilmesi için devletin en azından polis gücünün kuvvetlenmesine gerek var. Küreselleşme ve tepkiler. Her olgu, olay, fikir, ideoloji vesaire bir etki yapar. Ve bu etki kendi tepkisini yaratır. Sonunda ikisinden de farklı yeni bir olgu ortaya çıkar. Diyalektik terimleriyle söylenirse bu sürecin adı tez, antitez ve sentez üçlüsüdür. Japon asıllı Amerikalı araştırmacı F. Fukuyama, Tarihin Sonu adlı makalesinde özetle şöyle dedi. Daha önce mutlakiyetçiliği, krallığı yenen Batı liberalizmi, faşizmi ve bolşevizmi de yendikten sonra Soğuk Savaş'ın sonunda kesin zafer kazandı. Artık Batı'nın siyasal, demokrasi ve ekonomik kapitalizm liberalizmi insan tarafından yaratılmış nihai yönetim biçimidir. Bundan sonra bu liberalizme rakip çıkmayacaktır. Bu tarihin sonu demektir. Tabii burada tarihin bitmesinden kasıt tarihsel olayların bitmiş olduğu değildir. Fukuyama'nın burada söylediği Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte tez, antitez, sentez sürecinin de bittiğidir. Acaba gerçekten böyle mi? Batı'nın tüm dünyayı fethetmesi anlamındaki küreselleşmeye rakip çıkmayacak mı? Tarihte bir tez ortaya çıkınca bunun antitezi ancak zamanla oluşur. İkinci küreselleşme olan 1870 sonrası emperyalizme tepki ancak 20. yüzyılın ikinci onyılında ortaya çıkmıştır. Bugünkü üçüncü küreselleşme ancak 1990'dan sonra biçimlenmeye başladı. Bu nedenle nasıl bir antitez oluşturacağını şimdiden söylemek kahinliğe girebilir. Bununla birlikte buna şimdiden gelen tepkiler var. Bunların üzerinde düşünebiliriz. Küreselleşmeye tepki gösterebilecek toplumsal odaklar ve pozisyonları şöyle özetlenebilir. 1. Solcu aydınlar. Bunlar küreselleşme kapitalizm olduğu için tepki verebilir. Nitekim veriyorlar. Ama epey zayıf. Bu zayıflığın nedenleri var. A. Alternatif fikir ve eylemin sosyalizm kredisi şu anda çok düşük. Ayrıca ikinci küreselleşme olan 1870 sonrası emperyalizm ortamında aydınlar yükselen bir sınıfın sözcülüğünü yapıyorlardı. Proletarya. Güçlerini buradan alıyorlardı. Bugün proletarya yükselen sınıf değil. Buna karşılık şunu da unutmamak gerek. Sosyalizm aydınların bir fikir jimnastiği değildi. Sömürünün doğurduğu antitez idi. Sömürü oldukça, adı başka bile olsa, koşullar olgunlaşınca aynı türden antitezler hep çıkacak. B. Bu küreselleşme müthiş olumsuz ögelerin, işsizlik, ahlaksızlık, hırsızlık, köşe dönme vesaire yanı sıra insan ve azınlık hakları gibi olumlu ögeler de getiriyor. 1960'larda solcu aydınlar ortak pazara büyük enerjiyle karşı çıkmışlardı. Onlar ortak biz pazar sloganı. Şimdi çok az AB'ye karşı çıkıyor. 2. Kemalistler, milliyetçiler. Bunlar küreselleşmeye ulusal devlet zayıflatıldığı için karşı çıkabilirler. Nitekim çıkıyorlar. Fakat hem bunlardan birçoğu 1930'ları aşamadılar, hem de savundukları devletin millet, birey için var olduğunu söylemek zor olduğu için etkili olmaktan uzaklar. 3. Anadolu sermayesi. Bunlar küreselleşmeye uluslararası olduğu için tepki verebilirler. 1960 ve 70'lerde vermişlerdi de. Özellikle Eskişehir kanadı, o zamanki solcu deyimle İstanbul dükalığının uluslararasına eklemlenmiş büyük burjuvazi söylediklerine karşı çıkıyordu. Ama artık bu durum bitti. Çünkü daha önce gördüğümüz intermestik ilişkiler olsun, bunların artık doğrudan ihracata başlaması olsun, ilk başta büyük burjuvazinin dış ticaret şirketlerine komisyon vererek ihracat yapabiliyorlardı, Anadolu sermayesinin de uluslararası eklemlenmesini sağladı. Yeni adıyla Anadolu kaplanlarını şu anda en çok MÜSİAD temsil ediyor ve bu İslamcı örgütün küreselleşmenin ekonomik yönüne itirazı yok. Sadece Batılı, Hristiyan ve liberal oluşuna itirazı var. İstiyor ki Batı kapitalizminin ekonomisi gelsin ama örneğin erotik filmi gelmesin. Zaten İslamcı oluşu Anadolu sermayesinin en belirgin özelliği. Ezilen kitlelerin desteğini bu sayede sağlıyor. Zaten bu tüccarların kendileri de yarı feodal yörelerin insanları. Yeni uluslararası düzenin nimetlerinden yararlanmak isteyen bu yeni ve yerel kapitalistler için ezilen kitlelerin İslam sayesindeki bu desteği çok önemli. Çünkü hem kendilerini şimdiye kadar pastaya ortak etmeyen TÜSİAD Kasım 1997'de ilk defa bir Güneydoğulu iş adamını üye aldı, büyük burjuvaziye karşı İslam'dan yararlanarak güç kazanıyorlar, hem de aynı sayede siyasal iktidarı etkilemeleri mümkün oluyor. Köktenci İslam'ın yükseliş nedenleri arasında bu ekonomik ve sınıfsal boyut çok önemli. Özetle bugün Türkiye'de küreselleşmeye en çok İslamcılar karşı çıkıyor. Ama onlar da yukarıda söylenen nedenlerle ve yukarıda söylendiği kadar. Türkiye ile ilgili bu satırları zengin ülkelerde küreselleşmeye karşı ilginç biçimde ortaya çıkan son tepkileri de özetle vererek bütünlemek uygun olacak. 21 Kasım 1999 tarihli Aydınlık'taki yazımdan aktarıyorum. Bizim gazetelere de biraz yansıdı. İsviçre ve Avusturya seçmenleri oylarını dörtte bir oranında faşist partiler için kullandılar. Ekim başında Avusturya Özgürlük Partisi Başkanı Joerg Haider %27.2 oyla, ay sonunda da İsviçre Halk Partisi Başkanı Christoph Blocher %22.6 oyla ülkelerinde ikinci büyük parti oldular. Her iki parti de göçmenlere karşı olmakla tanınıyordu. Avusturya'da nüfusun %10'u Doğu Avrupa ve Türkiye'den gelen yasa dışı göçmenlerdi. İsviçre'de göçmen oranı nüfusun %20'sine ulaşmıştı. Her iki parti de dıştan göçü durdurmak, hatta mevcut yabancı işçileri de sınır dışı etmek yanlısıydı. Tabii bu durumda akla ilk gelen, bu oyların yerlilerin işlerini ellerinden alan göçmen işçilere karşı kullanılmış olmasıydı. Oysa bakıldığında İsviçre'de işsizlik yalnızca %3, Avusturya'da da %4.4'tü. Her ikisinin de ekonomileri sapasağlamdı. Göçmen işçiler yerlilerin istemediği pis işleri onların kabul etmeyeceği ucuz ücretlerle yapıyorlardı. Peki o zaman? Durumu anlayabilmek için bu iki partinin seçimlerde kullandıkları platformun diğer boyutuna bakmak gerekiyor. Bu partiler göçmen işçilere olduğu kadar diğer yabancı ögeye de fena halde karşı. Genellikle uluslararası kuruluşlar ve özellikle de AB, ulusal egemenliğin AB bürokrasisine devredilmesinden, yani ulusal yaşamın dışarıdan yönetilmesinden ödleri kopuyor. Temsil ettikleri orta sınıfların AB'nin getireceği ekonomik avantajları önemsediği yok. Bunları önemseyen büyük burjuvazi. Küçük burjuvazinin derdi, ulusal kültürlerinin uluslararasılaşacak olduğu. Bu kültürün hem yabancı işçiler hem de küreselleşme tarafından tehdit edildiğini düşünüyorlar. Yani işin Türkçesi, küçük burjuvazinin ezeli korkusu, daha doğrusu çifte kompleksi, burada da kendiliğini gösteriyor. Hem üst sınıfa karşı hınçlarını ortaya koyuyorlar, hem de alt sınıfa karşı tiksintilerini. 20. yüzyıl Avrupa tarihi boyunca bu hep böyle olmadı mı? Tek farkı geleneksel faşizmin kendisi için çok somut, çok yakın ve çok büyük ekonomik tehlikeler karşısında ortaya çıkmasıydı. Şimdiki faşizm ise gelecekteki kültürel tehlikeye karşı dikiliyor. Hareket yalnızca Avrupa ile sınırlı değil, ABD versiyonu da var. Bu ülkede Pat Buchanan, göçmenlere ve NAFTA ile Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlara karşı çıkıyor. Göç ve ticaret politikası böyle giderse ekonomik çöküntü başlayacağını söylüyor. O da Amerikan kültürünün yabancılar tarafından bozulacağından korkuyor. Yani Amerikan küçük burjuvası da aynı durumda. Türkiye ne alemde? Zengin ülkelerde olduğu gibi büyük burjuvazi kesinlikle küreselleşmeden yana. Her şeyiyle. Türkiye solu 1960 ve 70'lerde ortak pazara çok karşıydı. Oysa şimdi insan hakları getirecek diye AB'ye hiç karşı değil. Hatta çok istiyor. Hiç düşünmeden istiyor. Çünkü bugünkü ortamda canı burnundan çıkıyor. Üstelik Batı'nın olduğu gibi alınması konusunda bir Kemalist gelenek var. Üstelik Osmanlı'da ve Türkiye'de ilerleme hep dışarıdan ve yukarıdan baskıyla geldi. Sağa gelince, orada da zengin batıyla büyük benzerlik var. Sırf partilere bakarsanız, FP ve MHP'nin küreselleşmeye karşı net bir tutumları yok. Çünkü ikisi de Amerika'ya AB olarak bakıyor. Ama bir de seçmenlerine bakın. İkisinin de büyük çoğunluğu küreselleşmenin kültürel bombardımanı altındaki yörelerden ve sınıflardan. Varoşlar ve esnaf. Sadece bizimkilerin durumunun Batı'dan iki farkı var. Batı küçük burjuvasının kendi altındakilere, yabancı işçilere duyduğu tiksinti yok bizimkilerde. Çünkü böyle bir durum yok. Ama bizdeki durum bu insanların bir de Müslüman oluşlarıyla vurgu kazanıyor. Çünkü küreselleşmenin getirdiği kültür bunlara sınıfsal bakımdan ters geldiği kadar Hristiyan olduğu için dinsel bakımdan da ters geliyor, katmerleniyor. Yani Türkiye'deki altı orta sınıfların geleneksel gericiliği aynen zengin batıdaki gibi küreselleşme tarafından azdırılıyor. Hem iç dinamiğin derdini çekiyoruz, hem dış dinamiğin. Osmanlı tarihi boyunca olduğu gibi. Küreselleşme ve azınlıklar. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz sevgili arkadaşım Profesör Oral Sander'in iki ciltlik önemli yapıtı Siyasal Tarihten de anımsayacaksınız. Tarih sürecinde biri merkezileştirici hareketler, diğeri merkez kaç hareketler olmak üzere iki ana eğilim vardır. Bugün de iki zıt eğilim var. 1. Bunlardan biri üretim tekniklerinin ve iktidarın etkinliğini sağlayacak daha büyük ekonomik ve siyasal mekanlar yaratma yönünde çalışıyor. Biliyoruz ki insan toplumları pazarı büyütme çabası içinde sürekli olarak daha büyük birimlere doğru gidiyorlar. Gittikçe büyüyen toplumsal birim aynı anda homojenleşiyor. Nasıl 12-16 yüzyıllar arası ulusal pazar oluşurken kültür, dil, adetler vesaire homojenleştiyse ve millet böyle oluştuysa, şimdi de yerkürenin sınırlarına ulaşan pazarda kültür homojenleşiyor. Bu uluslararası ortak kültür tabii ki Batı kültürü. Tüm dünya bu kültürün etkisinde. Asla olmaz denen Arnavutluk'ta, Çin'de bile. 2. Diğer bir eğilim tersine mikroekonomik ve siyasal ortamlar yaratmaya yöneliyor. Gerek ulusal devlette sınırlı bir mekana özgü olan, gerekse kendisinin addetmediği bir mekana mahkum bulunan farklı toplulukların talepleri gittikçe güçleniyor. Bunlar bir yandan farklılıklarının tanınmasını isteyerek, diğer yandan da tarihte kendilerine ait olmuş bir mekan üzerinde hak iddia ederek merkez kaç eğilim gösteriyorlar. İşte bu iki zıt eğilimin birincisini küreselleşme, ikincisini azınlıklar temsil ediyor. Bu nedenle bu iki kavram birbirine zıt. Bunlar tarihin sürekli diyalektik oyununda karşı karşıya iki aktör. Fakat küreselleşme ile azınlıklar bir anlamda da el ele gidiyorlar. Birinci eğilim geliştikçe öbürü de gelişiyor. Hatta küreselleşme nedeniyle milliyetçiliğin sonu başladı diye ilan edildiği bir dönemde tam tersi bir görünüm ortaya çıkıyor. Ve milliyetçilik hareketleri sayıca artıyor, nitelikçe de sertleşiyor. Aslında bunda şaşacak bir şey yok. Çünkü bu milliyetçiliklerin bir kısmı milliyetçilik değil. Örneğin Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrılmak istemesinin nedeni AB'ye daha kolay girebileceğine inanmasıydı. Bir kısmı daha önce ortaya çıkmış olması gereken, çıkamamış ve geç kalmış, anakronik zamanını şaşırmış milliyetçilikler. Örneğin Orta Asya'nın Türkiye ülkeleri, Doğu Avrupa'nın komünizmi nedeniyle ertelenmiş milliyetçilikleri. Bir kısmı da azınlık milliyetçilikleri ki küreselleşme ile azınlıklar arasında önemli koşutluklar, paralellik var. Küreselleşme ile azınlıklar arasındaki bu koşutluk nerelerden geliyor? 1. Bunların ortak karşıtları var. Ulusal devlet. O zayıfladıkça ikisi de doğal olarak güçleniyor. 2. Azınlıkların isteği. Ulusal kültürden farklılıklarının tanınması temeline dayanan azınlık hakları. Oysa insan azınlık hakları, küreselleşmenin altyapı olarak getirdiği kapitalizmin, bireyci ve liberal üst yapısının doğal ve hatta temel ürünleri. Aradaki koşutluk buradan da doğuyor. Tabii buna itirazlar ileri sürmek mümkün ve sürülüyor. A. Bu insan azınlık hakları ihlalleri birçok Batı ülkesinde de var. Örneğin bunların en uç örneği olan işkence Batı'da da var. Var ama istisna olarak var ve yakalanması için her türlü sistemde mevcut. Türkiye gibi ülkelerde ise içeri düşenlere hatta düşmeden daha sokaktayken en azından dayak kural olarak var ve sistem işkencenin yakalanmaması için kurulmuş ve çalışıyor. Örneğin Aralık 1999'da nihayet yürürlükten kaldırılmış olan 1913 tarihli memurin muhakematı hakkında kanuni muvaffakat bile değişime dikkat ediniz, işkenceci memurun mahkemeye çıkarılmasını önlemeye yeterlidir. Kaldı ki onlarda da var, bende olması normaldir demek mümkün değil. Başkasının kapısının önünün pis olması, senin kendi kapının önünü pis tutman için bahane olamaz. B. Batı insan azınlık hakları konusunda ikiyüzlü. Bir ülkeden menfaati olduğu zaman o ülkedeki ihlalleri aldırmıyor. Evet ama özellikle 1970'lerden sonra Batı'daki demokrat kamuoyu çok güçlendi. Ve bu konuda ikiyüzlülük yapan kendi hükümetlerini özellikle 1990'larda artık fena sıkıştırmaya, yönlendirmeye başladı. Avrupa bu kesinlikle böyle. ABD coğrafi uzaklık, real politik ve farklı konularda hassas kamuoyu yüzünden şu anda böyle değil. Ama hızla bu noktaya geldiği kesin. C. Küreselleşme, yani Batı, ulusal devletleri zayıflatabilmek amacıyla onların iç işlerine müdahale edebilmek için azınlık hakları konusunu kullanıyor. Doğru ama eksik ve her eksik gibi sonuçta yanlış. Tabii ki herkes rakibinin zayıflığını kullanır ve kullanıyor ama iş bu kadar basit değil. Çünkü insan azınlık hakları Batı'nın çoğulcu temelinde var. İş basit olmadığı gibi işi bu kadar basite indirgemek de doğru değil. Çünkü o zaman şunu sonuç olarak kabul etmek zorunlu olur. İnsan hakları iç işlerimize müdahale için, azınlık hakları da bizi parçalamak için empoze ediliyor. Bağımsızlığımızı ve haysiyetimizi korumalıyız. Bizim iç dinamiğimiz ne zaman olgunlaşırsa biz bunları o zaman kabul eder ve uygularız. Bu tutum bir zamanların Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın komünistlikten tutuklanan gence söylediği ünlü sözü hatırlatmanın yanı sıra insan azınlık hakları konusunda çok önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Sen kim oluyorsun ulan? Bu memlekete komünistlik gerekirse önce biz oluruz. Dış mihraklar. Bir ülkede sürekli olarak dış mihraklardan söz ediliyorsa bu şu anlama gelir. Bizim düzeltmemiz gereken hiçbir kusurumuz ve gidermemiz gereken hiçbir eksiğimiz yok. Düşmanlarımız bizi yıkmaya çalışıyorlar. Hepsi bu. Her ülke rakibini ya da düşmanını zayıflatmak için onun iç işlerine dışarıdan müdahale etmeye çalışır. Bu çok doğaldır. Ama bunun başarılı olması için o ülkenin içinde deşilecek yara olması gerekir. Böyle bir yara yoksa dış mihraklar etkisiz kalır. Örneğin İsviçre'de 3'ü resmi dil olmak üzere tam 4 tane dil konuşulur. Ve ülkenin mezhep yapısı da homojenlikten çok uzaktır. Ama dış mihrakların İsviçre'yi parçalaması biraz zordur. Yani bir başka deyişle durmadan ve yalnızca dış mihraklardan bahsetmek, benim gocunacak ciddi yaram var ve ben bu yarayı tedavi ettirmeye niyetli değilim demektir. Bu konuda ayrıca küreselleşme kavramı ve Türkiye başlığının sonuç bölümünde bir ülkenin bağımsızlığının ve haysiyetinin asıl ne zaman zedelendiğine ilişkin olarak söylenenleri tekrar okuyunuz. Şimdi azınlıklar konusunu daha yakından incelemeye geçebiliriz. Azınlıklar. Bu ana başlık altındaki tüm bilgiler Türk-Yunan ilişkilerinde Batı Trakya sorununun güncelleştirilmiş ikinci basım Ankara Bilgi Yayınevi 1991 sayfa 39-99 arasında yer alan ve burada yeniden tekrarlanmayacak olan bilgilere ek olarak okunacaktır.